Ayrım 45.
Ertesi sabah oradan mutlaka ayrılması gerektiğine karar vermişti. Herkesin taburcu edildiği bir sırada hala burada olmak cesaretini kırıyordu. Hiçbir şeye zaman bulamayacaktı. Gerçekten onu ertesi gün taburcu edeceklerine söz vermişlerdi. Yumuşak, güneşli gün sıcaktı. Her şey sıcaklığı çabucak emerek kurudu. Herhalde uç derekte de bahçeleri kazıyor, sulama kanallarını temizliyorlardı. Oleg yürürken düşüncelerinin daldan dala atlamasına izin verdi. Ne şans, köyden o şiddetli don sırasında ölümüne gitmek üzere ayrılmıştı ve şimdi baharın en güzel zamanında dönecekti. Bahçesine istediği şeyleri ekebilirdi. Toprağa bir şey sokmak ve sonra da bunun yerden fışkırarak büyüdüğünü görmek o kadar zevkli bir şeydi ki. Fakat herkes bahçesinde çift çift çalışıyordu. Kendisi yalnız olacaktı. Yoluna devam ederek başhemşireyi ziyarete karar verdi. Mita kendisine "Hastanede boş yer yok" diye durdurduğu günden beri aradan uzun bir zaman geçmişti. Çoktan dost olmuşlardı onlar. Mita merdivenin altındaki odada oturuyordu. Odada pencere yoktu. Elektrik yanıyordu burada. Oda dışarıdan gelen birinin gözlerinin ve ciğerlerinin dayanabileceği bir yer değildi. Kayıt kartlarını sıraya dizen Mita, bunları bir yığından alarak yeni bir yığın yapıyordu. Kosoglotov eğilerek alçak kapıdan zorlukla girdi. "Mita, bir isteğim var. Önemli bir istek." Mita uzun, sert ifadeli yüzünü kaldırdı. Yüzü doğduğu günden beri böyle çirkindi. Hiç kimsenin içinden bu yüzü öpmek ya da okşamak gelmemişti. Bunu canlandırabilecek olan sevgi ve şefkat hiçbir zaman ifade edilmemişti ve Mita bir yük beygiri halini almıştı. "Nasıl bir istek?" "Yarın taburcu ediliyorum. Senin namına çok sevindim." Mita iyi bir kadındı. Oysa ilk bakışta insana çok huysuz gibi gelirdi. "Yalnız bu kadar değil. Yarın şehirde yapmam gereken bir sürü şey var. Akşama da buradan ayrılmak istiyorum. Hastaların elbiselerini vestiyerden çok geç getiriyorlar. Saatler geçiyor. Benim için şöyle bir şey yapabilir misin Mitoçka? Benim eşyalarımı bugün alıp bir yere sakla. Yarın sabah erkenden aşağı inerim. Giyinip hastaneden ayrılırım." Mita içini çekti. "Böyle şeyler yapmayız. Nizamettin bunu duyarsa..." "Hiçbir zaman duymaz. Bunun yönetmeliklere aykırı olduğunu biliyorum Mitoçka. Fakat bir insan ancak kurallara karşı gelerek yaşayabilir." "Ya seni yarın taburcu etmezlerse?" "Öyle de olsa bunu kendisinden duymalıyım. Kesin bu. Vera Kornelievna öyle söyledi." "Pekala, gidip onu görürüm." "Haberi duydun mu?" "Yo, hangi haber?" "Hepimizi yılın sonunda serbest bırakacakları söyleniyor. Bunun doğru olduğuna yemin ediyorlar." Kadın bu söylentiyi söyler söylemez çirkin yüzü düzgünleşti. "Hepimiz dediğin kim? Sen mi?" "Biz ve siz. Bütün sürgünler. Buna inanmıyor musun?" Korkuyla Oleg'in düşüncesini açıklamasını bekledi. Oleg başını kaşıdı. Yüzünü buruşturarak tek gözünü tamamıyla kapattı. "Belki genel olarak şey mümkün bu. Fakat böyle söylentileri o kadar çok sık duydum ki kulaklarım aşındı artık. Fakat bu sefer bunun kesin olduğunu söylüyorlar. Çok kesin bu." Kadın buna inanmayı o kadar istiyordu ki Oleg şüphelerini açıklayamazdı. Genç adam alt dudağını üst dudağının altına sıkıştırarak düşündü. Evet, bir şeyler oluyordu tabii. Bir işler dönüyordu. Yüksek mahkeme üyeleri atılmıştı. Fakat değişiklik pek ağır oluyordu. Bir aydır başka hiçbir şey olmamıştı. Oleg tekrar şüpheye kapılmaya başlamıştı. Tarih hayatlarımıza, kalplerimize göre çok ağır ilerler. Daha ziyade kadını memnun etmek için "Allah'a şükür" dedi. "Sonra ne olacak? Sen buradan ayrılacak mısın?" Mita iri tırnaklı ellerini köşeleri bükülmüş, kartların üzerine dayayarak parmaklarını açtı. Adeta sessizce "Bilmiyorum" dedi. "Sen Salsklı değil misin?" "Evet, orası daha mı iyi?" Kadın fısıldadı. "Hürriyet." Belki de kadın hala köyünde biriyle evlenebileceğini umuyordu. Bu ihtimal akla daha yakındı. Oleg Vera Kornelievna'yı bulmaya gitti. Önce başarısızlığa uğradı. Önce onun röntgen bölümünde olduğunu, sonra da operatörlerin yanına gittiğini söylediler. Sonunda Oleg kadının Lev Leonidovich ile koridordan ilerlediğini gördü. Peşlerinden hızla gitti. "Vera Kornelievna, sizinle bir dakika görüşebilir miyim?" Ona seslenmek, kadın için özel bir şey söylemek çok hoştu. Oleg Vera ile konuşurken kullandığı tonun diğerlerine karşı kullandığına hiç benzemediğinin de farkındaydı. Kadın döndü. Omuzlarının çöküklüğünden, ellerinin duruşundan ve dalgın yüzünden dolu geçen günün yorgunluğu anlaşılırdı. Herkese gösterdiği ilgiyi ona da göstererek hemen durdu. Evet, Kosoglotov diye eklemedi. Bu adı doktorlar ya da hemşirelerle konuşurken üçüncü kişi olarak kullanırdı. Karşı karşıya geldikleri zaman Oleg'in adını hiçbir türlü söyleyemezdi. Vera Kornilievna, senden büyük bir istekte bulunacağım. Mita'ya yarın kesinlikle hastaneden taburcu edileceğimi söyler misin? Neden? Bu çok önemli. Anlayacağın, yarın akşam şehirden ayrılmam gerek. Bunun için de... Pekala Lev, sen git. Ben bir dakika sonra sana katılırım. Lev Leonidovich yoluna devam etti. Kamburumsu vücudu sallanıyordu. Ellerini önlüğünün ön ceplerine sokmuştu. Sırtı önlüğün bağlarını geriyordu. Vera Kornilievna Oleg'e, ''Odama gel.'' dedi. Genç adamın önünde yürüdü. Hafifti, çevikti. Oleg'i genç adamın bir keresinde Donsova ile uzun uzun tartıştığı röntgen odasına soktu. Yine o kaba yüzeyli masanın yanına oturdu. Oleg'i oturmaya davet etti. Fakat genç adam ayakta durdu. Odada başka kimse yoktu. Güneş toz zerreciklere dolu altından bir sütun halinde içeri giriyordu. Burası kapalı gözle bile görülecek kadar aydınlıktı ve güneşliydi. Ya yarın taburcu edilme işini halledemeyecek kadar meşgul olursam, epikrizi yazmam gerek. Kadın ciddi ve resmi bir şekilde mi konuşuyordu yoksa kendisine takılıyor muydu? Oleg bunu anlayamadı. İpi ne? Epikriz. Bu bütün tedavinin bir özeti ve sonuçlarının bir değerlendirilmesi. Bu kayıtlara geçinceye kadar taburcu edilemezsin. Kadının küçük omuzlarına ne kadar da çok iş yüklenmişti. Her taraftan onu çağırıp kendisini bekliyorlardı. Şimdi de Oleg onu bir kenara çekmişti ve kadın bir de epikriz yazmakla zorunluydu. Fakat Vera orada oturmuş pırıldıyordu. Bu pırıltı yalnız ondan, şefkatli, hemen hemen sevgi dolu gülümsemesinden gelmiyordu. Işığın parlak yansımaları yelpazeler gibi yayılarak onu sarıyordu. ''Buradan ayrılmak için acele mi ediyorsun?'' ''Aslında acelem yok. Şehirde memnunlukla da kalırım ama şehirde geceyi geçirebileceğim bir yer yok. Tekrar tren istasyonunda kalmayı da istemiyorum.'' Vera başını salladı. ''Evet, otelde de kalamazsın. Yazık. Hastaları daima apartmanını alan hemşire de hastanede değil. Hastalık izni aldı. Ne yapabilirim?'' Kelimeleri ağır ağır söylemişti. Üst dudağını alt dişlerinin üzerinde dolaştırıyor, bir kağıt parçasına bir şeyler çiziyordu. ''Biliyor musun, aslında benim apartmanımda bile kalabilirsin.'' ''Ne? Bunu Vera gerçekten söylemiş miydi? Oleg doğru mu duymuştu? Kadından bu sözleri tekrarlamasını istese miydi?'' Vera'nın yanakları adam akıllı kızarmıştı. Buna rağmen kadın gözlerini kaçırmadı. Bu sözleri sanki bir hastanın geceyi bir doktorun evinde geçirmesi olağan işlerdenmiş gibi söyleyivermişti. ''Yarın benim için sıradan bir gün değil. Sabahleyin hastanede 2 saat kalacağım. Ondan sonra bütün günü evde geçireceğim. Yemekten sonra tekrar çıkacağım. Geceyi pekala bir arkadaşımın evinde geçirebilirim. Bu beni rahatsız etmez.'' Alev alev yanan yanaklarıyla Oleg'e baktı. Fakat gözleri duru ve saftı. Oleg onu doğru anlamış mıydı? Kendisine teklif edilen şeye layık mıydı? Oleg anlayamıyordu. Bir kadın böyle konuştuğu zaman insan durumu nasıl anlayabilirdi? Bu birçok anlama gelebilirdi ya da bir anlama. Düşünmedi. Düşünecek zamanı yoktu. Vera beklerken o kadar asil bir hali vardı ki. Oleg, teşekkürler deyiverdi. Bu olağanüstü bir şey tabii. 100 yıl önce çocukluğunda terbiyeli davranmak ve nazik nazik cevap vermek konusunda kendisine öğretilmiş olanları tamamıyla unutmuştu. Çok hoş bu. Fakat seni nasıl rahatsız ederim, üzülürüm o zaman. Vera gülümseyerek üzülme dedi. Eğer 2-3 gün kalman gerekirse bunun da çaresine bakarız. Şehirden ayrılacağına üzülüyorsun değil mi? Tabii üzülüyorum, evet. Fakat şehirde bir gün daha kalırsam taburcu edildiğimi gösteren kağıttaki tarihi değiştirmen, yarın yerine öbür gün yazman gerekecek. Yoksa komutan şehirden neden ayrılmadığımı sorar. Bir özürüm olmadığı halde şehirde kaldığım için beni tekrar hapse atarlar. Pekala, bunu ayarlarız. Şimdi Mita'ya seni yarın taburcu etmesini fakat tarihi öbür gün olarak göstermesini söyleyeceğim. Öyle değil mi? Ne karmakarışık adamsın. Fakat gözlerinden bu karma karışıklığın kendisini endişelendirmediği anlaşılıyordu. Güldü. Karma karışık olan ben değilim Vera Kornilievna. Karışık olan bu sistem. Bana bir değil 2 belge gerekiyor. Neden? Buradaki komutan yolculuk yapmama izin vermiş olmasını haklı çıkarmak için bir kopyayı alacak. İkincisi de bende kalacak. Hoş, komutana bir kopya vermeyerek yalnızca bir belge olduğunu haykırabilirdi. Fakat ikinci bir kopyaya ihtiyacı var mıydı? Belki de ikinci sertifika için fazla mı uğraşıyordu? Tren istasyonunda biletimi aldığım zaman vermek için de bir üçüncüsü gerekli. Kadın bir kağıt parçasına bir şeyler yazmıştı. Adresin bu. Evi bulman için yerini tarif edeyim mi? Evi bulurum Vera Cornelievna. Hayır, ciddi olarak düşünüyor muydu ki? Bu gerçek bir davet miydi? Ve kadın birkaç tane doldurulmuş sayfa kağıt alarak bunları adresi yazılı olan kağıda iliştirdi. Ludmila Afanasyevna'nın bahsettiği reçete bu. Eczaneden ilacı tekrar alabilmen için birkaç kopya. O ilaçlar. Kadın bunlardan sanki önemli olmayan, adresine yapılan rastlantısal bir ek gibi söz etmişti. Vera o iki aylık tedavi boyunca bundan hiç söz etmemeyi başarmıştı. Belki diplomasiydi bu. Kadın ayağa kalkmıştı bile. Kapıya doğru gidiyordu. İşi onu çağırıyordu. Lev beklemekteydi. Birdenbire odayı dolduran ışık yelpazelerinde Oleg onu gördü. Fısıltılı, hafif, darbelli. Sanki kadını ilk defa görüyordu. Vega o kadar anlayışlı dostu ki ve Oleg'in de ona öyle ihtiyacı vardı ki. Evet, genç adam onu sanki yalnız şimdi ilk defa görüyordu. Oleg birdenbire neşelenerek iyice samimileşti. Vera Cornelievna dedi. Neden uzun zamandan beri bana öfkeliydin? O kendisini kaplayan ışığın arasından Oleg'e çok olgun görünen bir gülümsemeyle baktı. Suçlu olduğun bir şey yok muydu? Hayır, hiçbir şey. Bir tek şey bile yok. Hatırlamaya çalış. Hatırlayamam. Sen bana bir ipucu ver. Gitmem gerekiyor. Anahtar elindeydi. Kapıyı kilitlemesi gerekti ve gitmedi. Onunla beraber olmak ne kadar hoştu. Oleg bütün gün orada durabilirdi. Kadın koridordan ilerledi. Ufak tefek bir kadın ve Oleg durarak onun gidişini seyretti. Ve sonra hemen yürüyüşe çıktı. Bahar gelmişti. Oleg taze havaya doyamıyordu. 2 saat hiçbir şey düşünmeden dolaştı. Havayı ve sıcaklığı içine sindiriyordu. Şimdi hapis olduğu bu 4 köşe çim alandan ayrılacağı için üzülmekteydi. Japon akasyaları açtığı meşenin geç kalan ilk yaprakları tomurcuklandığı zaman orada olamayacağını hayıflanıyordu. Nedense o gün midesi bulanmıyordu. Üstelik kendisini halsiz de hissetmiyordu. Şimdi toprağı kazabilseydi bundan çok hoşlanacaktı. Bir şey istiyordu. Ama bunun ne olduğunu bilmiyordu. Parmaklarının sanki bir sigara tutmak için istedikleri açıklar gibi birbirlerine bastırmış olduklarını fark etti. Hayır, sigaraların hayalini kurabilirdi ama artık tütün içmekten vazgeçmişti. İşte o kadar. Kendisini topladıktan sonra Mita'ya gitti. Mita harikulade bir kadındı. Oleg'in hurçunu almış ve bunu banyoya saklamıştı bile. Akşam nöbetine gelen başhemşire de banyonun kağıtlarını almak için klinik bürosuna gidecekti. Gitgide hastaneden taburcu edilmesi dönülmez bir hal alıyordu. Merdiveni tırmandı. Son defa değil ama yine de son çıkışlardan biriydi bu. Yukarıda Zoya ile karşılaştı. Kız teklifsiz bir tavırla "Ey, işler ne alemde Oleg?" diye sordu. Kullandığı basit ton şaşılacak kadar tabii, tamamıyla sakindi. Sanki aralarında hiçbir şey olmamış, birbirini sevgi dolu takma adlarla çağırmamışlar, serserideki dansı yapmamışlar, oksijen balonu taşımamışlardı. Aslında kız haklıydı. Bütün bunları hatırlamaya devam etmeliler miydi? Hatıraları tazelemeye, somurtmaya. Zoya'nın nöbette olduğu gecelerden birinde Oleg kızın etrafında dönmekten vazgeçerek onun yerine gidip uyumuştu. Bir başka akşam Zoya elinde enjektörle onun yanına gelmiş, Oleg de sadece dönerek kızın iğneyi yapmasına izin vermişti. O aralarında beliriveren, tıpkı bir gün aralarında taşıdıkları oksijen balonu gibi sıkı ve gergin şey birdenbire gevşemeye başlamıştı ve bir hiç halini alıvermişti. Artık bundan kalan Zoya'nın dostça selamıydı. İşler ne alemde Oleg? Genç adam bir iskemleye yaslandı. Uzun kollarını kendisine destek yapmıştı. Siyah saçından bir tutam yüzüne düşüyordu. Lökosit 2800, röntgen tedavisi yapılmadan geçen 2 gün ve yarın taburcu ediliyorum. O kadar çabuk mu? Kız altın kirpiklerini kırpıştırdı. Tarihin açık olsun, kutlarım. Kutlanacak bir şey var mı? Sen nankörsün, Zoya başını salladı. Burada sahanlıkta geçirdiğin ilk günü hatırla. O zaman bir haftadan daha fazla yaşayacağına inanıyor muydun? Bu da doğruydu. Hayır, Zoya iyi bir kızdı. Neşeli, çalışkan, içten, düşündüklerini olduğu gibi söyleyen. Eğer aralarındaki o sıkıntılı havayı, birbirlerini aldattıklarını açıklayan bu sıkıntılı havayı bir kenara attığın ve yeni bir sayfa açtığın takdirde, onların arkadaş olmalarını engelleyecek ne vardı? Oleg güldü. Kız güldü. Öyle. İşte o kadar. Haftada 4 defa nöbetçi kalacaktı. Ders kitaplarını açarak çalışacaktı. Arada sırada iş işleyecekti. Ve orada, şehirde, danslardan sonra biriyle gölgelerin arasında ayakta duracaktı. Oleg ona kızamadı. Zoya 22 yaşındaydı ve kanının son damlasına, son dokusuna kadar sağlıklıydı. Oleg hiçbir incinme hissi duymadan, "Şansın açık olsun," dedi. Genç adam uzaklaşırken kız o eski neşe ve sadelikle birdenbire ona seslendi. Oleg, Oleg! Adam döndü. Geceyi geçirecek bir yerin olmayabilir. Adresimi yaz. Ne? O da mı? Oleg şaşkın şaşkın baktı. Anlayamıyordu. Bütün bunlar anlama gücünün ötesindeydi. Çok uygun yerdedir evim. Hemen otobüs durağının yanında. Büyükannemle oturuyorum. Fakat odalarımız ayrı. Çok teşekkür ederim. Oleg şaşkın şaşkın kağıt parçasını aldı. Sanmıyorum ama neyse bakalım. Kız güldü. Kim bilir? Tiga'da bir kadınlayken ne durumda olduğunu anlamak daha kolaydı. Birkaç adım daha attı ve Sibgatov'un holdeki havasız köşesinde sert tahtanın üzerinde yattığını gördü. Bu parlak güneşli günde bile ışınların ancak 10 misli zayıflatılmışı buraya erişebiliyordu. Sibgatov havaya bakıyordu. Adam şu son 2 ayda çok bitkinleşmişti. Kosoglotov tahtanın kenarına oturdu. Şaraf, bütün sürgünlerin serbest bırakılacağına dair kuvvetli söylentiler dolaşıyor. Hem özel hem idari sürgünlerin serbest bırakılacağına dair. Şaraf başını çevirmedi. Yalnızca gözlerini ona doğru kaydırdı. Sanki Oleg'in sözlerini değil sadece sesini duymuştu. İşitiyor musun? Sen ve bizler, hepimiz, kesin bu. Sibgatov anlamamış gibiydi. Buna inanmıyor musun? Ne yapacaksın? Evine mi gideceksin? Sibgatov gözlerini tekrar tavana dikti. Kayıtsız dudaklarını araladı. Benim için daha önce olmalıydı bu. Oleg bir elini Sibgatov'unkinin üzerine koydu. Sibgatov'un diğer eli bir ölününki gibi göğsünün üzerinde duruyordu. Neli çevik adımlarla hızla yanlarından geçerek koğuşa girdi. ''Herkesin tabaklarla işi bitti mi?'' diye bağırdı ve döndü. ''Hey karışık saçlı, neden yemek yemiyorsun? Çabuk ol, tabakları toplamam lazım, beni bekletme.'' Düşünün, Kosoglotov yemek yemeyi unutmuş ve bunu hiç de fark etmemişti. Bugün başı iyice dönüyordu anlaşılan, tek bir şey onu şaşırtmıştı. Neli'ye, ''Bu seni neden ilgilendiriyor?'' diye sordu. ''Ne demek, bu seni neden ilgilendiriyor?'' Kadın gururla açıkladı. Terfi ettim ben. Artık yemek dağıtıyorum. Temiz önlüğümü görmüyor musun? Oleg ayağa kalkarak hastanedeki son yemeğini yemeye gitti. Sinsi, görünmez ve sessiz ışınlar iştahını yakıp kavurmuş, kapatmıştı. Fakat kampların yazısız kanunlarına göre tabakta bir şey bırakmak da imkansızdı. Neli emretti. Haydi, haydi çabuk ol. Şu yemeği bitir. Neli'nin yalnız yeni gömleği yoktu. Kadının saçları da başka şekilde kıvrılmıştı. Kosoglotov hayretle, ''Demek şimdi görevin bu.'' dedi. ''Bu iş başka. 350 rubleye yerlerde süründüğüm için budalanın biriyim. İlave yiyecek istemediğim için de.'' 34. Bölüm. Kendi kuşağından daha uzun yaşayan yaşlı bir adamın iç sıkıcı bir boşluk hissettiği gibi benim gitmemin de zamanı geldi. Kosoglotov da o akşam kendisini koğuşta hiç de evindeymiş gibi hissetmedi. Halbuki bütün yataklar doluydu. Hastalar da diğerlerinden farksızdı ve sanki hiç sorulmamış gibi hep aynı soruyu tekrarlıyorlardı. Kanser mi, değil mi? Bunu geçirebilecekler mi yoksa geçiremeyecekler mi? Başka hangi çarelerin faydası olur? Vadim günün sonunda ayrıldı. Altın gelmiş ve kendisini radyoloji koğuşuna geçirmişlerdi. Geride kalan Oleg'e yataklara bakmak ve başlangıçtan beri onlarla kimlerin yattığını, kaçının öldüğünü hatırlamak kalmıştı. Genç adam hastalardan sadece birkaçının ölmüş olduğunu fark etti. Koğuş o kadar havasız, dışarısı o kadar sıcaktı ki Kosoglotov penceresini açık bırakarak yattı. Bahar havası pencereden içeri dolarak üzerinden akıyor, sağlık merkezinin bu ucundaki duvara dayanmış olan eski kulübeciklerin arkasındaki o avlularda neler olduğunu göremiyordu. Ama şimdi kapıların çarpılmasından çıkan sesleri, çocukların bağırışmalarını, sarhoşça bir feryadı, bir gramofon plağının iniltisini duyabiliyordu. Herkes uyuduktan sonra da belki bir ıstırap, belki bir neşe fışkırması yüzünden bir şarkının mısralarını yayarak söyleyen bir kadının kalın, içi işleyici sesini işitti. O yakışıklı madenciyi gördü ve onu evine götürdü. Bütün şarkılar hep o şey üzerindeydi. Herkes bunu düşünüyordu. Fakat Oleg'in kafasında başka düşünceler vardı. Bu gece gücünü toplayarak erkenden kalkması gerekmesine rağmen bir türlü uyuyamadı Oleg. Çağırmadığı kopuk kopuk fikirler kafasından geçiyordu. Rusanov'la tamamlanmamış olan tartışmalar, Şulubin'e söylemesi gereken sözler, Vadim'e karşı ileri süreceği iddialar, katledilen Zuhuk'un kafası, döndükten sonra şehrin üzerinde bıraktığı milyonlarca izlenimi anlatacağı kadminlerin sarı gaz lambasının aydınlattığı canlı yüzleri. Onlar da kendisine Aul'dan haberler verecekler, radyoda hangi müziği dinlediklerini anlatacaklardı. Üçüne de basık, küçük kulübe bütün kainatla dolu gibi gelecekti. Sonra aklına artık yaklaşmaya cesaret edemeyeceği 18 yaşındaki Inna Şitremi'nin yüzündeki dalgın ve kibirli görünümü geldi. Sonra o iki daveti. Geceyi geçirmesi için iki kadın tarafından yapılan davetleri. İşte kafasını yorması için bir bilmeceyle daha karşılaşmıştı. Onlar kendisini davet ederken ne düşünmüşlerdi? Oleg'in ruhunu şekillendiren buz gibi dünyada hesabilikle ilgisi olmayan iyilik kavramı yoktu. Oleg böyle şeyleri tamamıyla unutmuştu. Şimdi de davetleri basit iyi yüreklilikten başka her şeye yormayı daha kolay buluyordu. Ne düşünmüştü onlar? Oleg ne yapmalıydı? Bunu bilmiyordu. Bir o yana döndü, bir bu yana. Sonra tekrar ilk tarafa. Parmakları yine o görünmeyen sigaranın etrafında kıvrılmıştı. Oleg kalktı ve tedirginliğini yürüyerek gidermeye çalıştı. Karanlık sahanlıkta tam koğuşun yanında Sibgatov küvetinin içinde yerde oturuyordu. Sırtını korumaya çalışmaktaydı. Artık sabırlı bir umutla değil, umutsuzluğun verdiği bıkkınlıkla bekliyordu. Gece hemşiresinin masasının başında beyaz gömlekli, kısa boylu, dar omuzlu bir kadın kamburunu çıkarmış oturuyordu. Arkası Sibgatov'a dönüktü. O hemşirelerden biri değildi. Bu Turgun'un nöbet gecelerinden biriydi. Herhalde adam şimdi doktorların toplantı odasında mışıl mışıl uyuyordu. Kadın ise o az rastlanılan, eğitim görmüş gözlüklü hademe, Elizaveta Anatolyevna'ydı. Kadın o geceki bütün işlerini bitirmeyi başarmıştı. Şimdi oturmuş kitap okuyordu.